Ayrım 23, Tek, Hakan Nordik, sayfa 289, 68. bölüm. Dikran DM'yi aramış ve Aram'ın amcası Hagop Bey'in DM ile görüşmeyi kabul ettiğini söylemişti. Orhan'ın cesedinin bulunduğu ev aslında Hagop Bey'e aitti. Hagop Bey ve karısı iki yazdır Şile yakınındaki eve gitmiyorlardı. Bunu bilen Aram da dükkanda duran anahtarların yedeğini yaptırmış ve evde saklanması için Orhan'a vermişti. Hem Aram'ın polis tarafından aranıyor olması hem de devamlı dükkana gelen gazetecilerin tacizi Hagop Bey'in sinirlerini iyice bozmuştu. Bu yüzden birkaç gündür dükkana uğramıyordu. Karısıyla birlikte Şile'de cinayetin işlendiği eve çok uzak olmayan bir köyde abisinin evinde kalıyordu. Dikran daha erken gidecek ve DM'yi orada bekleyecekti. DM evin yakınındaki garajdan Süha'nın fazla kullanmadığı yedek arabasını aldı. Süha bu arabayı kaçamak yaparken veya dikkat çekmeden bir yerlere gitmek istediğinde kullanırdı. Lacivert eski bir Fiat Albea'ydı. Arabanın anahtarları evde dururdu. DM ve başka misafirler ihtiyaçları olunca alırlardı. DM İstanbul'da araba kullanmaktan nefret ettiği için her yere taksiyle gidiyordu. Ama bugün arabaya ihtiyacı vardı. Otoparktan çıkarken arkasına takılan siyah cibi fark etmedi. Bir süre sonra şehir trafiğinden çıkmıştı. Arkadaki siyah cip aralarında hep bir iki araba bırakmaya dikkat ederek izliyordu. Şehirden uzaklaştıkça arkasındaki arabalar yavaş yavaş azaldı. Şile yoluna girdiğinde ise onu izleyen siyah cip kaybolmuş, yerine gri bir Audi almıştı. 20 dakika daha ana yoldan devam ettikten sonra Dikran'ın tarif ettiği virajlı köy yoluna saptı. Dikiz aynasından arkasında sadece virajlarda bir belirip bir kaybolan Audi'yi görüyordu. Keskin virajlarla dolu bir rampaya yaklaşırken peşindeki Audi biraz yavaşladı. Yol çok dar olduğundan Audi yol vermedikçe hiçbir arabanın aralarına girme imkanı yoktu. DM düşük bir hızla kıvrıla kıvrıla rampayı çıktı. Tam yolun en tehlikeli yani sağ tarafın 50 metrelik bir uçurum olduğu bölümüne geldiğinde Audi yol verdi ve birden arkasından fırlayan siyah cip hızla külüstür Fiat'a yaklaşmaya başladı. DM olan bitenin farkına ancak cip arkasına 2 metre kadar yaklaştığında vardı. ''Ulan bu herif ne yapıyor?'' demeye kalmadan cip sol arkadan ilk darbeyi vurmuştu bile. Allah'tan DM son anda gaza basmış ve darbeyi göbekten alıp uçuruma yuvarlanmaktan kıl payı kurtulmuştu. Cip sadece sol arka tampona vurup arabanın arkasının hafifçe savrulmasına yol açmıştı. Bunlar olurken arkadaki Audi arıza yapmışçasına durup yolu tamamen kapatmıştı. Belli ki cipin niyeti bozuktu. DM keskin virajlı yolun imkan verdiğince gaza bastı. Küçük Fiat dev cipin yanında oyuncak gibi kalıyordu. Cip eğer göbekten vurmayı başarırsa uçurumdan aşağı uçacağı kesindi. DM bir taraftan gaza basarken bir taraftan da yolda zigzaklar çizerek cipe yol vermemeye çalışıyordu. Ama bu arkadan iki darbe daha almasını engellemedi. Keskin virajlar yüzünden karşıdan geleni göremediği bir yolda 90 kilometre hızla gidiyordu ki son virajı döner dönmez bir minibüsle kafa kafaya geldi. DM de minibüste son anda direksiyonu kırarak kıl payı çarpışmaktan kurtuldular. Minibüsün klaksonu ve şoförün küfürleri kulaklarında yankılanır gibiydi. Cip Fiat'ın hızla sağa kırmasından durumu anlayıp sağa geçerek minibüsten rahatlıkla kurtulmuştu. Bu sırada virajlar bitmiş ve yeniden yolun düz olan bölümüne gelmişlerdi. DM'nin minibüse çarpacak olmasının şokuyla bir an yavaşlamasını fırsat bilen cip gaza basıp sol tarafına geçti ve direksiyonu üzerine kırdı. Tam o sırada DM hem gaza basıp hem de direksiyonu cipe doğru kırınca kafa kafaya tokuştular. Fiat cipin ağırlığından sağa doğru savruldu ve kaymaya başladı. Tam ön tekerlek uçurumun kenarına yaklaştığında bir kayaya çarparak düzeldi. Cip Fiat'ın kayaya çarparak kurtulacağını tahmin etmediğinden fren yapıp biraz geride kalmıştı. DM gazı kökledi ve önündeki viraja çok hızlı girince direksiyon hakimiyetini kaybetti. Aniden frene basınca da araba sola doğru döndü. Enlemesine 10 metre kadar kayıp geliş istikametine doğru savruldu ve yolun solundaki bir ağaca bindirdi. Hava yastıkları DM'yi korumuştu. Darbenin şiddetiyle açılmış olan kapıdan yere yuvarlandı. Tam doğrulmaya çalışırken cipin 20 metre kadar ileride yolun ortasında durduğunu ve kapısının açıldığını gördü. Cipin kapı aralığından önce tabancayı sonra da adamın kolunu gördü. Adam arabadan inmekte zorlanır gibiydi. İndiği anda DM adamın bir bacağını bükmeden yürüdüğünü ve aksadığını fark etti. Ama buna rağmen adam yengeç gibi yürüyerek hızla Fiat'ın arkasına silmiş olan DM'ye yaklaşıyordu. Komiser Mahir'in telefonu çaldı. Ekibindeki genç polislerden Hasan Şile yolundaki bir kazayı haber veriyordu. Komiserim, Şile'ye 3 kilometre uzakta yolun solunda bir ağaca çarpmış araba. İçinde kan izleri var ama etrafta kimse yok. Hani sizi ziyarete gelen Amerikalı gazeteci vardı ya, arabada o adamın çantasına benzer bir çanta bulduk. Hatta onun çantası olduğundan eminim. Çünkü üzerindeki işleme Kızılderili resmi o zaman da dikkatimi çekmişti. İçinden de iki İngilizce dergiyle bir güneş gözlüğü çıktı. Mahir, oradan ayrılma. Arabaya kimseyi yaklaştırma ve benden haber bekle dedi. Hemen DM'nin numarasını tuşladı, uzun uzun çaldırdı. Telefon açılmadı. Ardından Melisa'yı aradı. Bugün DM'yi gördün veya konuştun mu? Bana SMS atmış, şehir dışında olacağını, akşama haberleşiriz diye. Ne o, bir şey mi oldu? Mahir, yok yok, önemli değil dedi ama içinde kötü bir his vardı. Seni ararsa söyle, hemen bana telefon etsin. 3 dakika sonra sirenini açmış bir polis arabasında Hasan'ın tarif ettiği kaza yerine doğru son sürat yola çıkmıştı. Siren sesi ve Mahir'in şoföre yol boyunca daha hızlı diye defalarca tekrar etmesi sayesinde 45 dakikalık yolu 22 dakikada aldılar. Kazanın olduğu yerin etrafını polis çevirmişti. Mahir polis arabası daha durmadan atladı. Koşar adım ağaca göbekten girmiş Fiat'a yaklaşırken ön koltukta DM'nin artık iyi tanıdığı sarımtırak deriden yapılmış Kızılderili çantasını gördü. Birden sırtından müthiş bir ter boşandı. 69. Bölüm. Tam o anda DM tamamen açılmasın diye gömleğindeki yırtığı bir eliyle tutarak Melisa'nın apartmanının kapısından giriyordu. Kapıcı DM'nin yırtık gömleğini ve yüzündeki kurumuş kan lekelerini görünce "Kimi aramıştınız?" diye önünü kesti. Apartman Nişantaşı'nda ve Türkiye'nin en pahalı caddelerinden birinde olduğundan tabii "Hop hemşerim nereye?" denmiyordu. Kapıcı da semte uygun zarif bir vücut hareketiyle DM'nin önünü kesmiş ve olabildiğince nazik bir tonla kimi aradığını sormuştu. O anda DM'nin dizlerinin bağı çözüldü ve apartmanın girişindeki merdivenlerin üzerine yığılıverdi. Bayılmamıştı ama kendini tam uykuya dalacak gibi hissediyordu. Kapıcıya "Melisa Hanım'a geldim" diye fısıldayabildi. Bir taraftan da acaba çarpmanın etkisiyle beyin sarsıntısı mı geçiriyorum diye düşünüyordu. Çünkü kafa travmalarında 48 saat sonrasına kadar durumun kritik olduğunu biliyordu. Ellerini ve ayaklarını kıpırdattı. Bereket hepsini kontrol edebiliyordu. Birden kazadan sonrasını hatırladı. En son arabadan sürünerek çıkıp doğrulmaya çalışırken cipten inen topal adamın silahını çekip ona doğru yaklaştığını görmüş, ondan sonra bayılmıştı. Gözlerini açtığında güzel bir genç kızın gülümseyen yüzünü görmüştü. Sapsarı uzun saçları yüzüne değiyordu. "Bir an herhalde öldüm ama niye cennetteyim acaba?" diye aklından geçirmiş. Hemen ardından da bir arabanın arka koltuğunda güzel sarışın kızın kucağında yattığını anlamıştı. Kız DM'nin gözlerini açtığını görünce hemen durumu açıklamaya girişmişti. "Virajı dönünce sağ tarafta ağaca çarpmış olan arabanızı gördük. Siz de tam o sırada arabaya tutunup doğrulmaya çalışıyordunuz ki bayıldınız. İleride yolun ortasında duran bir cip ve size doğru yaklaşan biri vardı. Ama sizin arabanız görüşümüzü kapattığı için o cip sizin arabaya çarpan araba mıydı anlayamadık. Biz sizin yanınıza gelene kadar cipin sahibi aracına atlayıp son sürat kayboldu. Biz de sizi aldık, en yakın hastaneye götürüyoruz. Başınızı fazla kıpırdatmayın. Nasıl hissediyorsunuz kendinizi?" DM doğrularak "iyiyim" derken başının döndüğünü hissetmiş ama arkasına yaslanınca baş dönmesi azalmıştı. "Beni yakında bir taksi durağına da bıraksanız olur." Arabayı kullanan delikanlı da kız da aynı anda "katiyat olmaz, sizi hastaneye götüreceğiz" demişlerdi. "Beni aldığınız için çok teşekkür ederim ama gerçekten iyiyim, hiç zahmet etmeyin. Hiç zahmet olmaz, zaten İstanbul'a dönüyorduk. İstanbul'da ne tarafa gidiyorsunuz? Nişantaşı'na. Beni o zaman Nişantaşı'nda bırakın. Amerikan Hastanesi'nde doktor arkadaşım var. Doğru ona giderim, söz. Tamam o zaman, sizi Amerikan Hastanesi'ne bırakırız. Hala böyle düşünceli genç insanların olması ne hoştu. Ne yapıyorsunuz diye sormuştu. İkisi de öğrenciydi. Kız eczacılık, delikanlı işletme okuyordu. Onlar da DM'ye ne iş yaptığını sormuşlar. O da kısaca Amerika'da gazeteci olduğunu, buraya da ailesini görmeye geldiğini anlatmıştı. Sohbet ederken hastanenin kapısına gelmişlerdi bile. Oğlan kıza, Lale sen beyefendiye yardım et, ben de arabayı park edip geleyim deyince DM, çocuklar çok naziksiniz ama zaten yolunuzu uzattım. Çok rica ediyorum, park etmekle falan uğraşmayın, emin olun ben çok iyiyim diyerek arabadan inmeye davranmıştı. Hastanenin önünde trafik sıkışıktı ve her zaman olduğu gibi arkadaki sabırsız ayılar hastane önü olduğuna hiç aldırmadan anında klaksonlarına abanmışlardı. Lale o zaman telefonunuzu verin de arayıp nasıl olduğunuzu öğrenelim demiş, DM de telefonunu vermişti. Bereket her zamane genci gibi Lale de telefonun küçücük tuşlarıyla hızla yazabiliyordu. Ben SMS ile size telefonlarımızı da yollayacağım. DM tekrar teşekkür etmiş ve arkadaki klaksoncu ayılardan birinin gırtlağına sarılmadan kendini dışarı atmıştı. Araba uzaklaşır uzaklaşmaz Süha'yı aramış ve onun arabasıyla bir kaza yaptığını söylemişti.
İyi misin? Neredesin? Hemen geleyim. Hastaneye gidelim.
Bir şeyim yok, merak etme diyerek Süha'yı sakinleştirmiş ve arabanın yerini tarif etmişti.
Süha sen merak etme, bizim çocuklardan birini yollarım. Çektirirler dedikten sonra tekrar gelip seni alayım da bir doktora görün diye ısrar etmişti.
Ama deme, önemli bir toplantım var. Erken biterse sana uğrarım, yemek yeriz diye atlatmıştı. Telefonu kapatınca birkaç sokak ileride olan Melisa'nın evine kadar yürümüş ve kapıcının önünde merdivenlere yığılmıştı. Şimdi kapıcıyla birlikte asansörle Melisa'nın katına çıkıyorlardı. Asansör durunca kapıcı kolundan tutarak asansörden çıkmasına yardım etti. Dizleri hala biraz güçsüzdü. Melisa kapıyı açtı ve DM'nin halini görünce küçük bir çığlık attı. Kapıcıya teşekkür ettiler ve DM içeri girip kanepeye uzandı. Ne oldu?
Ufak bir kaza geçirdim.
Ufak ha? Aynaya bakmadın herhalde.
Süha'nın arabasıyla Aram'ın amcası Hagop Bey'le buluşmaya gidiyordum. Peşime şu malum siyah cip takıldı ve beni uçuruma yuvarlamaya kalktı diye başlayarak, özet halinde nasıl yoldan çıktığını, tabancalı topal adamı ve gençlerin kendisini nasıl kurtardığını anlattı.
''Hadi kalk, hastaneye gidiyoruz.''
''Herkes beni zorla hastaneye götürmek istiyor. Yemin ediyorum iyiyim. Yüzümdeki de ufak bir sıyrık sadece.''
Gene de bir baktıralım, içimiz rahat etsin.
Gerçekten gerek yok. Ben daha önce de kaza geçirdim. Endişelenecek bir durum olsa giderdim, merak etme.
Senin ne bildiğin önemli değil. Bana göre hemen hastaneye gitmemiz lazım.
Bak, hiçbir yerimde kırık çıkık yok, baş ağrısı yok. Gördüğün sıyrıklar dışında hiçbir hasar yok, emin ol. Biraz dinleneyim, kendimi kötü hissedersem gideriz.
Melisa içeri gidip alkol ve pamuk getirdi. DM'nin başının altına bir yastık koydu ve yüzündeki yarayı temizlemeye başladı. DM'nin yüzündeki kesikleri alkolle temizleyip büyükçe olan iki tanesinin üstünü bantlayıp işini bitirene kadar ikisi de konuşmadılar. Kızın ilgisi DM'nin çok hoşuna gitmişti. Uzun süredir ilk defa bir kadın kendisine böyle şefkat gösteriyordu. Bir an göz göze geldiler. DM en tatlı haliyle gülümsedi. Melisa da karşılık verdi.
Amma inatçı herifsin, çocuk gibisin.
Sen benimle böyle ilgileneceksen çocuk olmak isterim dedi. Ve aynı anda bunu ağzından kaçırdığına pişman oldu. Hemen düzeltmeye çalıştı. Özür dilerim, böyle laubali davranmak istenme demeye kalmadı. Kızın dudaklarını kendi dudaklarında hissetti. Uzun yıllardır duymadığı bir histi, sanki gene 15 yaşındaydı ve ilk defa öpüşüyordu. Başı tekrar dönmeye başladı. Öpücük uzarken kıza sarıldı ve kendine doğru çekti. O da kendini bıraktı. 3 saat sonra hala yataktaydılar. Sevişmiş, ardından yemek yemiş, sonra tekrar sevişmiş ve uyuyup uyanmışlardı. Hava kararıyordu, Melisa duşa girdi. Sevişmişlerdi ama bu seks ihtiyacından mıydı, yoksa birlikte geçirdikleri birkaç gün onları birbirine yaklaştırdığından mıydı? Birbirlerini ne kadar tanıyorlardı ki? Aşık olup hayatlarının geri kalanını birlikte geçirecek halleri yoktu herhalde. DM kendine kızmaya başladı. James'in aşık olduğu kızla asla yatmamam lazımdı. Ama zaten James bu kıza aşık olduğu için yakınlık duydum. Acaba kızla kendimi James'e yakın hissetmek için mi seviştim? Hayatında bir kere de nedensiz sevişsen. Bu son tepki galiba çükünden gelmişti. Epeydir çüküyle konuşmamıştı. Halbuki gençliğinde sık sık küçük DM ile şimdikine benzer sıkı tartışmalara girerdi. Uzun zamandır seks yapmamışsa kendine yüz veren ilk kızla yatmak için küçük DM devamlı bahaneler uydururdu. Haydi haydi, inceleyip sık dokuma işimizi görelim.
Hayvan mıyız biz?
Senin hislerine kalsak kuruyup öleceğiz.
Biraz romantizmin de zararı var.
Biraz tamam da senin her karşılaşman beyaz dizi gibi. Yakından tanıyacaksın, sinemaya, yemeğe, tiyatroya, konsere götüreceksin, ailesiyle tanışacaksın derken hop kızı başkası kapıp götürüyor. Aynı geçen ay Michelle'le olduğu gibi. Önce yat, sonra gerekirse aşık olursun.
Tam penis mantığı.
DM genelde her konuda ne istediğini bilir ve hızlı karar verirdi. Ama bir tek kadınlarla ilişkileri konusunda içinde savaşan iki farklı ses vardı. Biri hızlı zampara olmaya özenen ve küçük DM'nin kontrolündeki ses, diğeri de aşırı hassas ve romantik DM. 45 yaşına gelmiş, hala ikisinin ortasını bulamamıştı. Bu konuyu fazla düşünmemek için televizyonu açtı. Bir sohbet programı vardı. Tam kapatacaktı ki konuğun Sezen Aksu olduğunu fark etti ve izlemeye başladı. Pek fazla Sezen Aksu şarkısı dinlemişliği yoktu ama kadının Türkiye'de çok ünlü olduğunu biliyordu. Dinledikçe kadını sevdi, gayet doğaldı, hiç star havası yoktu ve ailesiyle ilgili anılarını da kendi hatalarını da büyük bir doğallıkla ve açıklıkla anlatıyordu. Sonra 10 yıl önceki bir konserinin videosunu gösterdiler. 10 yıl kadar önce Türkiye Şarkıları adlı konserinde Kürt çocuklardan oluşan bir koro dahil her dilden şarkıya yer vermişti. Bu sırada Melisa duştan çıkıp yanına oturdu ve birlikte hiç konuşmadan programı sonuna kadar izlediler. Bitince bir sessizlik oldu. DM Sezen Aksu'yu daha önce hiç izlememiştim. Sadece birkaç şarkısını radyoda duyduğumu hatırlıyorum ama dikkatimi çekmemişti dedi. Türkiye'de yaşamakla birlikte ben de fazla Sezen Aksu dinlediğimi söyleyemem.
Sezen'in bütün CD'lerini alıp Amerika'ya götüreceğim.
Neden etkilendin bu kadar?
Bu memlekette herkese kolaylıkla sanatçı denmesi beni öteden beri çok sinirlendirir. Her kıçını açıp sahneye çıkan karga sesli mankene sanatçı demiyorlar mı, çıldırıyorum. Sanatçı bana göre bir şey yaratabilen kişidir. Zaten İngilizce'de bu çok güzel ayrılmıştır. Sanatçıya artist denir, diğerlerine entertainer, yani eğlendirici veya performer, yani icracı. Sezen Aksu sanatçı, çünkü kendi şarkılarının bir kısmını kendi yazıyor, sıfırdan bir şey yaratabiliyor. Zaten konuşmalarını duyunca kalbinde sevgi, anlayış ve başkaları için bir şeyler yapma arzusu olduğunu görüyorsun. Beni sesinden çok bu etkiledi. Bu ülkede eminim buna benzer çok sanatçı vardır ama radikal görüşleri olanların ünlü olmasına asla izin verilmedi. Fazla radikal olmayan Ahmet Kaya'yı bile sadece Kürtçe şarkı söylemek istediğini söylediği için nasıl linç etmeye çalıştıklarını unutmayalım.
Bakıyorum burada yaşamasan da olan biteni gayet yakından takip ediyorsun.
Bu ülkede insanların bu kadar acımasızca harcanması beni kahrediyor.
Senin tuzun kuru tabii, Amerika'da yaşıyorsun.
Amerika'nın eleştirilecek yanları Türkiye'den bile fazla. Tek artısı kendi vatandaşına Türklerin kendi vatandaşlarına ettiği kadar işkence edip ezmiyor olması.
Kızılderililer, siyahlar ve şimdi de Latinoları saymazsan.
Haklısın, kötülük her yerde devam ediyor ve elimizden de fazla bir şey gelmiyor. Ama bu Türkiye'deki ve Amerika'daki rezillikleri gördükçe devamlı öfkelenmemi engellemiyor.
Üstelik de tesadüfen Amerikalı babam Türk anneme aşık oldu ve ben bu ilişkinin neticesiyim diye iki ülkeye de bağımlı olduğumdan iki misli sorumluluk duyuyorum ve iki misli sinirleniyorum. Cesaretim olsa bazen silahı alıp birilerini temizlerdim.
Bu çözüm değil, biliyorsun.
Nasıl çözüm değil? Eren'in de hatırlattığı gibi Castro ve Che Küba'da sorunu böyle çözmediler mi?
Bu eski komünist kafasını bırak artık. Bu devirde silahla çözüm olmuyor. Demokratik sınırlar içinde mücadele edilmeli.
Seçilmiş milletvekillerini sille tokat meclisten çıkartıp hapse atsınlar diye mi?
Benim inancım bu. Zaten siyasi görüş olan biri değilim. Ama siyasetin silahla dağda değil, mecliste yapılması gerektiğini düşünüyorum.
DM, paşa çocuğu olduğun için mi diyecekti, son anda kendini tuttu. Kıza haksızlık etmek istemiyordu. Geldiği aile göz önüne alınırsa oldukça demokrat biriydi. Ama hala bir miktar gelişme payı vardı.
Melisa, kendini fazla eleştiriyorsun dedi. Sen elinden geleni yapıyorsun.
İki tane kıçı kırık yazı ile röportajı ve fikirlerimden dolayı gazetelerin yöneticileriyle dalaşıp kovulmamı kastediyorsan, geriye dönüp baktığımda yaptıklarımın hiçbir boka yaramadığını düşünüyorum. Her zaman çabuk pes ettim. Hiçbir zaman fazla mücadele edecek enerjim olmadı. Çözümü hep kaçmakta buldum. Halbuki James her zaman benden çok daha fazlasını yaptı. Hiçbir şeyden korktuğunu ve çekindiğini görmedim. Dayak yediğinde bile ayağa kalkıp kavgaya devam ederdi. Hem sokak kavgalarında hem de yazılarında tavrı buydu. Tanıdığım nadir gerçek dünya vatandaşlarından biriydi. Dünyanın her ülkesinde yapılan her haksızlığa karşı mücadele etmeye çalışırdı. Onun için ülke, millet, milliyet ve din farkları hiçbir şey ifade etmezdi.
Roman kahramanları gibiydi desene.
Evet, gerçekten öyleydi. Çok dürüsttü.
Ama bir sürü insani kusuru vardı.
Fakat bunların hiçbirini saklamazdı. Biliyorsun, kendi eksikliklerini ve zayıflıklarını büyük bir açık yüreklilikle kabul ederdi.
Haklısın, benim de hayatımda tanıdığım en temiz kalpli insanlardan biriydi.
James sayesinde tanışmış olmamız ne tuhaf. Biliyor musun, James sağ olsaydı asla böyle bir şey olmazdı. Hayatımızda bir kere aynı kızla ilgilendik. O zaman da kızı bana bırakıp aradan çekilmişti.
Hiç James'in yapacağı bir şeye benzemiyor.
Belki başkası için yapmazdı ama bizim arkadaşlığımız her şeyden değerliydi. Emin ol, ben de onun için aynı şeyi yapardım.
Biliyorum.
En çok neye üzülüyorum biliyor musun? Yıllardır beraber gerçekleştirmek istediğimiz bir hayalimiz vardı. Onu yapamadan gitti. Benim de onsuz yapmam imkansız.
Neydi?
Birlikte bir dergi çıkarmak istiyorduk. Hiç kimseye hesap vermek zorunda olmayacağımız, hiçbir kişi ve grupla çıkar ilişkisi olmayan ve sadece doğruları savunacak bir haber dergisi. Bunun bedeli ne olursa olsun ödemeye de hazırdık. Bir kere neticeye çok yaklaştık. Bir yatırımcı projeyle ilgilendi. Biz de 6 ay kadar çalışıp derginin maketini hazırladık. O kadar saftık ki adamın bize karışmadan parayı koyacağına inanmıştık. Daha ilk sayıyı bitirmeden müdahale etmeye kalkıştı. Gazeteciliğe özenmeye başlamıştı ve belli ki bizi rahat bırakmayacaktı.
Ne yaptınız?
Ceketlerimizi alıp çıktık. O kadar emek de boşa gitti. Tabii bu internet öncesindeydi. Son 2 yıldır bazı internet yayınlarının başarısını görünce konuyu tekrar gündeme aldık. Yeni şartlara göre kafamızda bir ekip kurduk. Dergide neler olacağını, hatta ilk sayının kapağına varana kadar konuştuk. Tabii gene paramız yoktu. Ama internet dergisinin maliyeti çok düşük olduğu için ufak bir kadroyla başlayabilecek kadar sermayeyi 1 yıl içinde biriktirebileceğimizi hesaplamıştık.
Sonra ne oldu?
Sonra sana aşık olup buraya geldi.
Şu mesele.
Evet, şu mesele.
Ben James'in kimseye aşık olabileceğine inanmıyorum.
Hayatında ilk defa birisi için başka bir ülkeye yerleşmeye karar vermişti James. Değil ülke değiştirmek, yağmur bile yağsa kızlarla randevusunu iptal eden bir adamdı.
Biliyorum, bana da anlatmıştı. Epey gayret etti ama olmadı işte.
Bir anda sustular, ikisi de aynı hüznü hissediyordu. Melisa da sevişmiş olmaktan pişman mıydı acaba?
Asıl pişman olması gereken benim diye düşündü DM.
Yataktan kalktı. Geç oldu, gitsem iyi olur deyip pantolonuna uzandı.
Belki kızın bir şey söylemesini bekliyordu. Ama Melisa'dan hiç ses çıkmadı.
23. ayrımın sonu. Sayfa 302.